Ayrım 11, sayfa 140. Anna'yı tekrar görebilmek için çok uğraştım. Onu tek başına görmek, Kosta'yı sormak istiyordum. Bir gün kaldı eve gittim. Çok keyifliydi. Ne söylememi istersin dedi gülerek. Kosta olağanüstü bir insan. Bir ozandır. Ozan mı? Garibine mi gitti? Ozan Salt kağıt üzerine şiir yazan değildir. Hayatı şiir yapandır aynı zamanda. Tumturaklı konuşuyordu benimle alay edercesine. Bu ne hayranlık böyle? Hayranlık değil, aynen böyle. Hiçbir art düşüncesi yok. İnsan olan büyük sevgisi. Neden böyle bakıyorsun bana? Çok ciddiyim. Rakipleri de aynı şeyi söylüyorlar onun için. Kendini kabul ettirmek için ünvanlardan yararlanmıyor. Sevgi gücü, ancak bilginlerde görülebilen bir serin kanlılık, ancak mücadelecide var olan otorite, önderlere özgü doğru görüş yetisi. Onun önemli silahları işte bunlar. Gülmeye başladım. Tamam, hapı yuttun kardeşim. Kişiliklerini kusursuz gösteren açık yürekli sanatçılarla alay eder dururdun. Oysa şimdi, söylediklerim inançlarımı ters düşüyor demek istiyorsun, öyle mi? Keyifle gülüyor, Kosta'nın yetkin kişiliği üzerine konuşanın Salt kendisi olmadığını söylüyor, buna inandırmak istiyordu beni. Ama tüm bu söylediklerim, söylemediklerim yanında hiçtir. Böyle konuşmamın nedeni alçak gönüllülüğümdür. Şaka yapıyormuş gibiydi ama ben yere sağlam basmasını bilen ve iğneli alaylarıyla ünlü Anna'nın karşısında bulunmadığımı iyi biliyordum. Değeri büyük olan bu genç yiğite olan aşkını durmadan yineliyordu. Ülkemizin yakın geleceği üzerine konuşurken beni büyülemişti. Ülkemize normal yaşamına kavuşacağı günlerde. Onlar da evlerini kuracaklar, gerçek adlarıyla çağrılacaklar, salt seçim, etüt ve manifestolar değil, çocuk ve yemekler de yapacaklarmış. Siyah gözlü, saçları örülü bir de kızımız olacak. Bu bir başlangıç olacak. Bunu yarım düzine çocuk izleyecek. Kosta çocukları çok seviyor. Henüz daha sakalı çıkmadan evinden ikide bir kaçıyormuş. Devrim mücadelesi öğrencilik yıllarında başlamış. Bunda da birbirinize uygun düştünüz. O daha 17 yaşındayken görmüş ilk olarak hapishaneleri. İlk olarak tutuklanması sırasında başından geçen bir olayı anlattı. Kosta annesini çok severmiş. Akrabaları onu mücadeleden çekmek amacıyla hapishaneye gitmişler. Annesinin ağır hasta olduğunu söylemişler ve pişmanlık dilekçesini imzalamasını istemişler. Çocuk denecek yaşlı olmasına karşın bundan çok tedirgin olmuş. Kosta yüzünü asmış. Annem onu o nedenle sevdiğimi bilir ama annem vicdanımın elastiki olmadığını da çok iyi bilir. Bu isteğinizi yaparsam beni dünyaya getiren anama ve sonra da aynı soydan geldiğim köylülere ihanet etmiş olurum. Kosta erkeklik çağına gelinceye dek birçok kez hapishaneye girmiş, sürgüne gönderilmiş. Pirgos, Patra, Katuna, Io, Akronofilya, Korfu, Girit, Haydari hapishanelerinde sürgün yerlerinde bulunmuş. Bizi hapishanelere kapatanlar oralarda zamanın bize çalıştığını, kendimizi teorik olarak yetiştirdiğimizi bilseler bunu hiç yapmazlar dermiş. Alman işgali sırasında Akronofilya da sürgündeymiş. Kraliyet hükümeti Orta Doğu'ya kaçmadan önce tüm politik tutukluları Almanlara teslim etmişti. Böylece 1941'de Akronofilya'da tutuklu olanlar Haydari kampına nakledildiler. 1943'te İtalyanlar savaşı yitirince Kosta diğer bazı tutuklularla kaçmayı başarmış ve Ahia'ya dağa çıkmış. O bölgenin sakinleri yiğitliğini ve insanları çok iyi tanıyorlar. Ama o dönemi aldığı kurşun yaralarından vücudu da iyi anımsıyor. İç savaşta Gramos'ta bulunmuş ve orada da yaralanmış. Arkadaşlar ona fırtına kuşu derlermiş. Fırtına olduğu yeri hemen koşarmış. Yönettiği tümene çiçek tümen derlermiş. Savaşçılar tüfeklerinin namlularına çiçek takarlarmış. Anda çok komik bir resimde solumaya başladı. Çiçek kokusu gelmiyor mu burnuna? Kucak dolusu çiçek taşıdı. Barışı süslememiz için. Ben kokuyu duyuyorum dedim ama bakalım diğerleri duyacaklar mı? Barut taşıdı diyebilirler. Nikita sana kötümserliği aşılamış. Kosta ile Nikita arasında yapılacak bir tartışmayı çok dinlemek isterdim. Kosta fazla konuşmaz. Verdiği savaşım onun eski yetersizliklerimizi ve güçsüzlüğümüzü yenmemizi neden içten arzuladığını göstermesi yönünden önemlidir. Yumuşak karakterli mi? Kosta mı yumuşak karakterli? Hayır, yufka yüreklidir, naziktir, adildir. Ama gerektiğinde kendisi için de, başkaları için de acımasızdır. Çalışmam sırasında zaman zaman canımı çıkarmaktan hiç çekinmiyor. Ustanı buldun demek. Meraklanma, elime fırsat geçti mi ben de ona aynı şeyi yapmaktan hiç çekinmiyorum. Sürekli konuşuyordu ama ben de ona sürekli sorular yöneltiyordum. Böylece Kosta'nın atalarında öğrenme olanağı buldum. Ataları bizim atalarımıza benzemiyordu. Bizimkiler Anadolu'lu tüccar, ozan, öğretmendi ve yaşamları bolluk içinde geçiren kişilerdi. Oysa onun ataları çeteci, çete komutanları, sert, kültürsüz, zorlu, üstleri barut kokan insanlarmış. Dedelerinden biri Panayi, Türkleri o denli büyük sorunlar yaratırmış ki ona belalı Yunan derlermiş. Bu belalı dedesi bir gün köyüne yaralı olarak dönmüş. Sağ ayağı kangren olmuş. Eve girer girmez karısına şöyle demiş. Vasiliki, git baltayı getir. Karısı hemen koşmuş, baltayı getirmiş. Kadın daha ne olduğunu anlayamadan dedesi ayağını yerde duran kalın bir ağaç dalına dayamış ve baltayı indirerek dizinden kesivermiş. Yine bu arada terastan inmiş, konuştuklarımızı duymuştu. Bize amcanın anlattığı iki olayı söylesene Katerina'ya dedi. Neden sen söylemiyorsun? Başkalarının ondan söz etmesini istemezsin de ondan, kıskandığından. Birbirlerine takılmaya başladılar. Anna bir mezur aldı, Nina'nın omzunu ve belini ölçtü. Ona bir kazak örüyordu. Başkalarıyla birlikte oturup konuşurken elleri hiç durmazdı. Tahta, maden oyardı, örgü örerdi, dikiş dikerdi, resim yapardı. Ben içeri gidiyorum. Siz ikiniz oturur konuşursunuz. Acele bir şey yazmam gerekiyor dedi. Yemek pişirmeyi unutma dedi Nina. Bugün pilavlı İzmir köftesi yapacak. Otur Katerina, beraber yemek yiyelim. Anna saatine baktı. Bir saatte ikisini de yetiştirebilir miyim dedi. Bir saatte sen ihtilal bile hazırlarsın. Eksik olsun böylesi ihtilal. Yalnız kaldığımızda Nina bana Kosta ile ilgili iki olay anlattı. Biri işgal sırasında, diğeri Helmu köyünde geçmiş. Köyün meydanında ötekilere örnek olsun diye bir hain asacaklarmış. Kosta olayı öğrendiğinde günlerce süren bir çatışmadan sonra dönmüş ve yatmaya hazırlanıyormuş. Gösterilen dokümanlar suçluluğu için inandırıcı gelmemiş ona. Haksızlığı önlemek için hemen atına atlamış ve gecenin karanlığında dört nala gitmiş. Hava çok kötüymüş. Yağmur, rüzgar. Onu tedirgin eden daha çok köylülerin bu mahkumiyeti onaylamalarıymış. Kosta halkın sağduyusuna çok saygılıymış. Çok seyrek yanılırlar dermiş her zaman. Ayrıca asılmak olayından da tiksinti duyarmış. Köye geç vakit varmış. Hemen ilgilileri uyandırmış, tanıkları çağırtmış ve olayın arkasında kişisel bir hesaplaşmanın yattığını anlamış. Sanıkla bir hemşerisi arasında çözülememiş bir arsa ve aşk sorunu varmış meğer. Gösterdiği iyilikler ve yaptığı yararlı işler sonucunda partice kimi yetkiler almış olan köylü, bundan yararlanarak hemşerisini cezalandırmak istemiş. Günü armadan Kosta sanık olarak gösterilen köylünün suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm dokümanı elde etmiş. Bunun üzerine partili arkadaşı suçunu itiraf etmek zorunda kalmış. Kabahat diyeyim, dar ağacını benim için kurun demiş. Kosta şu karşılığı vermiş. Değersizmişsin Haralambi, çok alçaldın, partide kalma onurunu yitirdin. Köyün parti komitesi durumunu araştıracak ve son kararı halk mahkememiz verecek. Asılma olayı insanı doğru yola getirmez, ancak bizi orta çağa götürür. Bizim için erdem ve adalettir önemli olan. Diğer olay iç savaş sırasında geçmiş. Savaşın zor bir anında 10. Tümen gece yürüyüşü yaparak 2000 metre kadar yükseklikte olan Kaymak Çalan bölgesini tutacakmış. Kış tüm şiddetiyle sürüyormuş. Hayvanlar bile dışarı çıkmak cesaretini gösteremiyormuş. Kaputlar, postallar, kelpler, eldivenler hiçbir şey beyaz ölümden koruyamıyormuş insanı. Askerlerin parmakları donmaya başlamış. Bir an için Kosta bir vahşi kedi gibi atından atlamış, mendilini sallayarak şöyle seslenmiş askerlere. Dans edelim çocuklar, dans edelim, şarkı söyleyelim. Nina bunları kendisi de yaşamış gibi coşkuyla anlatıyordu. Bilmediğin bir kişi için böyle çok konuşulursa onu kime benzetebileceğini düşünürsün. Onu diğerlerinden ayıran bir şeyler ararsın. Sanıyorum Kosta'nın karakteri çok sağlam. Ve kültürel olgunluk dedi Nina. Eleştiri gibi bir şey duydum onun için, hayran oldum. 1944 Haziran'ında Skarminga köyünde düzenlenen bir toplantıda civar komite başkanları bir araya gelmişler. Kosta toplantıya sorumlu yönetici ve konuşmacı olarak katılmış. Toplantı köyün okulunda yapılmış. Bir ara radyo yayınını izleyen görevli gelmiş ve çok önemli bir haberi içeren bir bülten getirmiş. BBC radyosunun bildirdiğine göre Lübnan'da anlaşma imzalanmış. BBC radyosu yorumcusunun yaptığı açıklamaya göre anlaşmayı tüm temsilcilikler, bu arada EAM'ın da temsilcisi imzalamış. Böylece Yunanistan'da ulusal birlik sağlanmış. Ayrıca anlaşmanın koşulları da açıklanmış. Toplantıdakiler çok sevinmişler. Gelen haberden salt Kosta heyecan duymamış. Bülteni defalarca okumuş ve şunları söylemiş. Arkadaşlar, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ondan önce aldığımız radyo haberi üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Köylerinize ve parti örgütlerine dönünce Lübnan Anlaşma üzerine konuşmakta acele etmeyin. Bu konuda Pepelones Parti Bürosu'ndan açıklayıcı bilgi beklemek zorundayız. Neden böyle sakıngansınız? Lübnan Anlaşması neden keyfinizi kaçırdı diye sormuşlar. Bilemiyorum diye cevap vermiş. Londra radyosu metni değiştirmemişse ve anlaşmanın metni okuduğum metinse Lübnan Anlaşması yanlış bir anlaşmadır. Güç dengesi göz önüne alınmamış. Uğrunda savaştığımız isteklerimiz göz ardı edilmiş. Diyeceğim, bu anlaşma bizim için zararlıdır. Nina'nın gözleri sevinçten parlıyordu. Benim de öyle. Hemen Anna'nın çalıştığı odaya fırladım ve Costa için yaptığı övgülerin 1944'te Scarminga'da gösterdiği olgunluk ve politik cesaretin yanında eksik ve renksiz kaldığını söyledim. Costa Nikita'ya benzemez dedi Nina'nın bu olayı anlatmasına hoşnutsuzluğunu belirterek. Sanıyorum Anna, Costa'yı acele ve heyecanlı yorumlardan korumak istemişti. Yoksa kendisi de bu konudaki görüşünü açıkça söylemekten kaçınmayacaktı. Güzel bir gün geçirmiştik. Tartışmayı başka bir gün sürdürmeye karar verdik. Tekrar gittiğimde Anna keyifsiz ve dalgındı. Sürekli olarak saatine bakıyor, pencereye gidiyor, dışarıyı endişeyle gözlüyordu. Birini mi bekliyorsun diye sormak zorunda kaldım. Hariel Oselina'yı bekliyorum dedi. Geç kaldılar. Bir işe gitmemiz gerekiyor. Aksilik. Seni de buraya kadar boşuna getirttim. Neyse azıcık olsun birbirimizi gördük. Benden kurtulmak istediğini anladım ama hadi git diyemiyordu. Kalktım. Beni uğurlamak için yanıma geldi. Heyecanını gizlemek istercesine elbisendeki tozu sekmeye başladı. Bak, az daha unutuyordum. Yarın Fotini'yi görürsen Sari ile randevu ayarlamasına gerek kalmadı. Sorunu ben çözeceğim dedi. Başımın etini yedim bu Sari'yle temas kurmam için. Şimdi ne oluyor? Yapmamı söylediğin işi çok beğenmiştim. Fotini'ye ilgilenmek ağır geliyordu bana. İştahını sakla. Yakında sana çok daha ilginç bir görev vereceğiz. Gazeteciliğe yeniden dönersin belki. Demokrat orduyu desteklememiz gerek. Kapıyı açmak üzereydim. Birdenbire Nina ile kocası girdiler. İkisi de neşeliydi. Anna yanlarına koştu. Nihayet gelebildiniz dedi. Neden dedi Arielos keyifli. Kuşkun mu vardı? Her şey yolunda. Bana döndü, iltifatlara başladı. Yazık, beraber olamayacağız. Anna söyledi mi? Kasa soygunu girişimde bulunmak üzere yola çıkıyoruz. Anna dudaklarını ısırdı. Hariros tecrübesizdi. Biraz da gizli kalması gereken bir çalışmayı açıklamıştı. Yakını olan güvenilir kişilere bile açıklanmaması gereken bilgileri patadanak açıklaması büyük tedbirsizlikti. Bak, sen defterden silindin. Bunu iyi biliyoruz dedim. Anna'ya dönerek. Bu adamlardan ne istersin? Görüyorsun ya, bizi sömürüyor. İyi ki sen gözümüzü açtın. Hepiniz düşüncesizsiniz dedim. Beni de işe aldılar dedi Hariros gururla. Bu çiftin salt illegal kişileri barındıracak temiz bir evleri ve çalışmalarını rahatça sürdürecek bir arabaların dışında bir başka şeyleri daha vardı. Yiğitlik ve onur. Nedenle zor ve tehlikeli işlere girişseler, gene de onunla başa çıkmayı başarıyorlardı. Hiçbir zaman yarı yolda durmadılar, gerilemediler. İkisi de korkusuzdu, Anna ile benzerlikleri vardı. Aşırı cesaretleri onlara hiçbir zaman zarar vermemişti. En önemlisi de poliste dosyaları yoktu. Bundan başka safkan milliyetçi olarak tanınan bazı kişilerle de ilişkileri vardı. Bu adamlara karşı kendimi borçlu gibi hissediyordum. Nina bunu sesmiş olacak ki. Neden bir katana kendini borçlu gibi hissedersin dedi. Sana rüşvete benzer bir şey mi verdik? Tümümüz aynı amaçla savaşıyoruz. Aynı tehlikelerle karşı karşıyayız. Böyle düşünmekten vazgeçmen gerek. O gün dostlarımın evinden rahat ayrıldığımı söyleyemem. O kasa soygunu girişimi beynimi kurcalıyordu. Hariyelos bunu tahmin etmiş olacak. Sabah erkenden telefonla aradı beni. Rahatlatmak istedi. Dünkü eğlence çok ilginçti. Bir araya geldiğimizde birbirimize anlatacağımız güzel dedikodular var dedi gırgırla. Bir araya geldiğimizde kasa soygunundan hiç söz edilmedi. Daha sonra bir gün Anna olanları anlattı. Amcayı kaldı evden kaçırmayı planlamışlar. O evin çevresinde polis dolaşmaya başlamış çünkü. Dost karı koca kaçırma koşullarını yerinde saptamak üzere çalışmalar yapmışlar. Sonuçta amca kaçırılmamış. Kaldı evin polisçe gözetildiği anlaşılmış ve hazırlanan planın uygulanmasından vazgeçilmiş. Rahatlaman için dedi Hariyelos. Başka yerde randevu hazırladım. Sizi kimsenin şüphelenmeyeceği bir eve götüreceğim. Orada oturur rahatça çalışırsınız. Bir anahtarlığa takılmış iki anahtar çıkardı ve sallamaya başladı. Bil bakalım kimin bu anahtarlar? Bil bakalım. Nereden bilebilirim? Bir yüksek subaya ait olduğunu söylesem. Anna'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Ne diye bağırdı ve Nina'ya döndü. İşletiyor mu beni? Hiç de değil dedi Nina. Kuzeni oluyor. Çok iyi kalpli bir ihtiyar. Ancak evini ne amaçla kullandığımızı bilirse hepimizi öldürür. Kendi beynini de havaya uçurur. Anna ikinci kez gözlerini fal taşı gibi açtı. Bu kanlı trajedi nasıl oldu da önlendi? Nerede şimdi bu iyi yürekli delikanlı? Uzaklarda dedi Hariyelos. Geçen gün New York'a gitti. 20 günden önce de gelmez. Evinin anahtarlarını bana verdi. Kedilerine yemek vermem ve balkondaki çiçekleri sulamam için. Nasıl? Candan bir kuzen değil miyim? Sen bir tanrısın Hariyelos. Ne tanrısı? Beni bir kızıl şeytan yapmayı başardınız.